Ayrım 18, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 228. Recep Öztürk'ün ismi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Enstitüsü Başkanı Profesör Cavit Orhan Tütengil'in 7 Aralık 1979 tarihinde sabah saat 7.45'te İstanbul Levent'te otobüs durağında beklerken 4 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına da karıştı. Olay yerinde 9 milimetre çapında 12 adet boş kovan bulunuyor. Bu kovanlarla Tütengil'in cesedinden çıkarılan kurşunların yapılan balistik muayeneleri sonucu 20 Kasım 1979 yani olaydan 15 gün kadar önce katledilen Profesör Ümit Doğanay'ı vuran silahlarla aynı olduğu anlaşılıyordu. Ancak rapor yıllarca gizlendi ve hala gizleniyor. Dönemin Başbakanı Demirel olayın ardından itiraf gibi şu açıklamayı yapıyordu. Anarşinin devletten ve belediyelerden ve çeşitli kuruluşlardan himaye gördüğü gerçektir. Anarşi içinde bulunan pek çok kişinin devletten maaş aldığı da gerçektir. Olay ile ilgili araştırmalarda her zamanki gibi hiçbir ilerleme kaydedilmiyordu. Soruşturma gelip gelip hep aynı adreste tıkanıyordu. DİSK Genel Başkanı Kemal Türklerin öldürülmesi olayına adı karışan ve 12 Eylül darbesinin ardından yakalanan Yılma Durak, 30 Ekim 1980 tarihinde verdiği ifadede Tütengil cinayeti ile ilgili şunları söylüyordu. Olaydan bir gün önce ÜGD İl Başkanı Recep Öztürk yanıma geldi. İstanbul Üniversitesi'nden bir hocanın öldürülmesini planladıklarını söyledi. Benden muvafakat istedi. Ben de muvafakat verdim. Ertesi gün Cavit Orhan Tütengil'in öldürüldüğünü duydum. Recep Öztürk'le konuştum. Onlar öldürmüştü. Pek çok cinayetin planlayıcısı olarak aranan Recep Öztürk yakalandı. Yakalanmasının ardından devletin resmi kurumları arasında mesaj trafiği yoğunlaştı. Bunun sonucunda ne ifadesi alındı ne de yargılandı. Önce tahliye edildi, ardından yurt dışına kaçtı. Profesör Cavit Orhan Tütengil cinayetiyle ilgili Yılma Durak'tan başka sorgulanan iki kişi daha vardı. 1999 seçimlerinin ardından DYP İstanbul Milletvekili olarak meclise giren eski ülkücü Celal Adan. Bir diğeri ise 1995 ve 1999 seçimlerinde ANAP'tan Kahramanmaraş Milletvekili olan ve aynı zamanda Ülker grubunun ortaklarından Ali Doğan. İşin en garip yanı Ali Doğan devlet bakanlığı da yapıyordu. Doğan'ın sorumlu olduğu alan ise insan hakları ve ilgili konulardı. Kamyon otomobil ve lastik alanında faaliyet gösteren 10 milyar lira sermayeli Ekol Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin ortakları şöyleydi. Orhan Özokur, Murat Ülker, Ömer Özokur, Recep Erdoğdu, Ali Doğan ve Ergün Bodur. Ali Doğan'ın Ekol adlı şirketteki ortaklarından Orhan Özokur, Ankara DGM'de görülen Fethullah Gülen davasında Gülen Örgütlenmesi İstişare Kurulu'nun 8 numarası olarak gösteriliyordu. Murat Ülker, Ülker ailesinin fertlerinden, Tayyip'in dağıtıcı olduğu Ülker firmasının patronlarından, uluslararası terörist olarak nam salan Yasin El Kadı'nın da ortaklarından, yine Polinas başta olmak üzere Efes Pilsen biralarının üreticilerinden Tuncay Öz İlhan'ın da paydaşlarından. Yine Ali Doğan ve Murat Ülker'in bir diğer ortağı olan Ergün Bodur, Yurtbank'ın eski sahibi Ali Balkaner'in savcılık ifadelerinde belediyedeki işlerimi para karşılığı hallediyordu dediği kişi. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tayyip'in İhsan Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketindeki ortağı. Bakın o şirkette başka kimler ortaktı? Atilla Özokur, Gülçin Özokur, Reşat Sözen, Ziya İlgen, Mustafa Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ve Ergün Bodur. Profesör Cavit Orhan Tütengil cinayetine adı karışan Ali Doğan'ın Ülker ailesinden Murat Ülker, Sabri Ülker ve Sabri Ülker'in kızı Ahsen Özokur ile birlikte sadece Faysal Finans'ın alımı sırasında milyonlarca dolar haksız kazanç sağladıkları iddialarıyla haklarında soruşturma yapan mülkiye müfettişlerince yargılanmaları istenmişti. Mülkiye müfettişlerinin hazırladıkları rapora göre milyarlarca liralık yolsuzluklarının yanı sıra Murat Ülker kullanmak üzere bugünkü parayla 25 bin liraya satın aldığı otomobili önce kendisinin ve Ali Doğan'ın ortak olduğu araba kiralama işiyle de uğraşan Ekol firmasına devredip bu firma kanalıyla babası Sabri Ülker'in sahip olduğu Faysal Finans Kurumu AŞ'ye aylığı 4700 liradan kiralıyordu. Bu işlemler sonucunda Ali Doğan, Tayyip'in şirket ortağı Ergün Bodur, Murat Ülker, sahte evrak düzenlemekten mülkiye müfettişlerinin raporlarına konu oluyor ve Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca soruşturmaya uğruyorlardı. Ne garip ilişkiler ağı değil mi? Bugün Ali Balkaner cezaevinde ama onun işlerini belediyede para karşılığı halleden ve o dönemin belediye başkanı olan Tayyip'in ortağı Ergün Bodur dışarıda. Yüzyılın en komik sözü ne diye sorarsanız bence Tayyip'in söylediği şu sözlerdi. Adalet ile zulmün arasında ince bir çizgi vardır. Biz o ince çizginin adalet tarafındayız. Yersiniz. Nitekim adalet çizgisini hatırlatmam ve hakkındaki gerçekleri aktarmam ertesinde Yeşildağ tarafından Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/260 esas sayılı dosyasından tazminat istemli dava açıldı. Bu dosyaya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 14.09.2012 tarihli bir yazı ekinde Yeşildağ hakkında bilgi notu gönderildi. Bilgi notunda Yeşildağ hakkında şu bilgilere yer verildi. 1. 1978 yılında adam öldürmekten hakkında dava açıldı ve 1984 yılında beraat kararı verildi. 2. 1979 yılı öncesinde silahlı çete oluşturmaktan 4 yıl hapis cezası verildiği ve cezasının zaman aşımına uğradığı. 3. 1982 yılında 6136 sayılı kanuna muhalefet ve silahlı saldırıdan hakkında işlem yapıldı. 4. 1985 yılında örgütsel faaliyet, silahlı soygun, adam öldürme suçlarından tutuklandı. 5. Bakanlar Kurulu'nun 1994 yılında verdiği kararla vatandaşlığını kaybettiği ve 1995 yılında yeniden vatandaşlığa alındı. 6. Haluk Kırcı ile birlikte 1998 yılında dönemin başbakanını Türk Cumhuriyetlerine ziyareti sırasında zehirleyerek suikasten hakkında işlem yapıldı. Bu bilgilere göre Tayyip'e yönelik suikast düzenlemesini önlemek için düzmece ceza alarak Pınarhisar'da gerekli düzenlemeleri yaptığını bildirdiği tarihlerde Yeşildağ hakkında dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'a karşı Haluk Kırcı ile birlikte suikast düzenlememesi için işlem yapılıyordu. Tayyip ise Yeşildağ hakkındaki tüm bu bilgilerden habersiz, kendisini Hasan Yeşildağ'a teslim ediyor ve bu bilgilerin detayları yandaşları tarafından hazırlanan kitaplara konu olurken, kimse nasıl olup da bana cezaevi arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyemiyordu. Özgüner'in zanlıları da Eymür'den. Tarih 23 Mayıs 1980. Evlerine yapılan baskınla Vecdi Özgüner ile birlikte eşi diş doktoru Sevinç Özgüner hayatını kaybediyordu. Özgünerler olaydan önce birçok defa tehdit edilmişler, daha önceleri de kapının önünde duran arabaları yakılmıştı. O yıllarda Mecidiye köyü Ülkücüler parsellemişti. Ülkücülerin o dönemdeki bölge lideri Eymür tarafından MİT'e alınan Alaaddin Çakıcı'ydı. Çakıcı'nın yardımcısı yine MİT elemanı Nurullah Tevfik Ağansoy'du. Orhan Tüleylioğlu Neden Öldürüldüler adlı kitabında o günleri bakın nasıl anlatıyor. Mecidiyeköy'de Ümit Kaftancıoğlu'nun öldürüldüğü sokaktan 200 metre kadar uzaktaki bir sokakta ülkücülerin sık sık yolunu çevirdikleri kişilerden biri de diş doktoru Sevinç Özgüner'di. Hastalarından neden para almıyorsun? Sen komünistsin, Müslüman değilsin diye rahatsız ettikleri Özgüner'i evinin kapısına kadar takip ederek ölümle tehdit ediyorlardı. Sonunda bir grup ülkücü 18 Mayıs 1980 gecesi Özgünerlerin dairesinin kapısını kırarak içeri girdiler. Ancak evde kimse yoktu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Erdal Atabek 3 gün sonra İstanbul Valiliğine başvurarak Özgünerlerin güvenliğinin sağlanmasını istedi. Ancak hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Çete bu olaydan 5 gün sonra 23 Mayıs saat 3.30 sularında Özgünerlerin oturduğu daireye geldi. Sevinç ve Vecdi Özgüner çifti gürültüyle uyandılar. ''Kapıyı açın, biz polisiz!'' diye bağıran saldırganlar kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdiler. Eve girer girmez Sevinç Özgüner'e silahla ateş etmeye başladılar. Başına ve göğsüne 7-8 el ateş ederek onu öldürdüler. Eşi Vecdi Özgüner'i de ağır yaraladılar. Özgüner'in öldürülmesi hakkında açılan soruşturmada Adnan Kaya, Eymür'ün kankası Müfit Sement, Osman Dönmez, Mustafa Fidan ve İsmet Ayhan'ın olayla ilgili oldukları saptandı. Eymür'ün kankası olması yanında Tayyip'in can yoldaşı Hasan Yeşildağ'ın eylem arkadaşı ve MİT elemanı Müfit Sement ile Osman Dönmez ve İsmet Ayhan güya yıllarca arandı ama bir türlü bulunamadı. Sonunda davanın 20 yıllık zaman aşımı süreci doldu ve dosya kapandı. Sevinç Özgüner'in kızı Alev Özgüner 2000 yılında cinayetin soruşturma aşamasında ağır hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı aleyhine manevi tazminat davası açtı. Bunun üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden cinayet ile ilgili bilgi istedi. Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda cinayetin kayıtlarda meçhul siyasi olarak yer aldığını ve zanlılarla ilgili daimi arama notu dışında bilgi bulunmadığı belirtildi. Ancak İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından mahkemeye gönderilen savunma yazısında gerçek ortaya çıktı. Sevinç Özgüner'i öldürmek suçundan aranan zanlılar, MİT'çi Müfit Sement ve Osman Dönmez iki kez yakalanmış ama bu cinayetle ilgili haklarında hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakılmışlardı. Yazıdaki bilgilere göre Müfit Sement ve Osman Dönmez 12 Eylül darbesinden sonra Şişli bölgesinde ülkücüler tarafından işlenen başka cinayetlerle ilgili olarak yakalanmıştı. Polis tarafından İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'na sevk edilen Müfit Sement ve Osman Dönmez başka suçlardan tutuklanarak cezaevine konmuştu. Oysa Sevinç Özgüner'in öldürülmesi ve eşi Vecdi Özgüner'in yaralanması ile ilgili olay hakkında haklarında hiçbir işlem yapılmamış ve bir süre sonra da serbest bırakılmışlardı. Resmi yazıda haklarında işlem yapılmamasının gerekçesi olarak cezaevinde oldukları ve bu nedenle ifadelerine başvurulamadığı, serbest bırakıldıktan sonra ise adreslerinin tespit edilemediği belirtiliyordu. Yazının devamında yer alan bilgilere göre Müfit Sement yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparken 24 Mart 1989'da Atatürk Havalimanı'nda yakalanmış ve darbeden önce Şişli bölgesinde işlenen cinayetlerle ilgili olarak tutuklanmıştı. Ama hakkında arama kararı çıkartılmasına neden olan Sevinç Özgüner cinayetiyle ilgili hiçbir işlem yapılmamış ve Sement bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Aynı şekilde Osman Dönmez de 12 Ağustos 1991'de yakalanmış ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Ancak suç dosyasında Özgüner'in öldürülmesinin yer almaması yüzünden Dönmez de serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı'na mahkemeye gönderdiği yazıda Müfit Sement'in başka hangi suçlardan yargılandığı, Fransa'dan niçin sınır dışı edildiği ve sonrasındaki eylemleri hakkında hiçbir bilgi yer almıyordu. Oysa Sement Susurlu kazası sürecinde çok gündemdeydi. Darbeden sonra serbest kalan Sement Osman Dönmez'le birlikte yurt dışına kaçtı. Fransa'da yakalanan Müfit Sement 22 Ekim 1984'te Fransa polisinin uyuşturucu kaçakçılığı yapan ülkücülere yönelik operasyonunda Abdullah Çatlı ile aynı evde yakalandı. 5 yıl bu ülkede uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde kaldı. Sement 5 yılın sonunda bu ülke tarafından sınır dışı edildi. Aynı şekilde Osman Dönmez'in de uyuşturucu ticaretinden cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Cinayetten sonra aranmaya başlayan diğer zanlı İsmet Ayhan ise hiç yakalanmadı. Hatta İsmet Ayhan'ın kimlik tespiti bile yapılamadı. 26 Mayıs 1980'de Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde Uğur Mumcu, Özgüner cinayetinin ardından özetle şunları yazıyordu. Bir mahallede üst üste bu kadar cinayet işlenirse İstanbul Emniyeti'nin MİT Bölge Başkanlığı'nın bu çevrede barınan teröristleri bulması çok mu güç iş oluyor? Gerçekten merak ederiz. Bu mahallede üst üste cinayetler işlendiğini bilen Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın bu çevrede bulunan ve üstlenen teröristleri ad ad saptaması çok mu güç işlem sayılır? Belli ki saldırılar bu çevreden yönetiliyor. Belli ki bu terörün Mecidiyeköy'de ya da Şişli'de bir karargahı var. Bunu herkes biliyor. Şişli'den Mecidiyeköy'e, Mecidiyeköy'den Etiler'e uzanan yolda son bir yıldır, son 6 aydır kaç cinayet işlendi? Belli ki teröristlerin burada barındıkları bir yer, gizlendikleri evler ya da kuruluş şubeleri var. Bırakalım terörün ülke çapındaki nedenlerini, şunu bunu. Üst üste işlenen cinayetlerden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mecidiyeköy'de bu teröristlerin barındıkları yeri saptayamaz mı? Peki MIT'in istihbarat elemanları, dinleme aygıtları, merkezi değerlendirmeleri, şu Mecidiyeköy terörünü anlamaya yetmiyor mu? Bu kadar çaresiz mi devlet? Mumcu MIT ve emniyetin cinayetleri önleme, önleyememe, katillerin yakalanamama nedenlerini sorguluyordu. Oysa bilmiyordu ki Mecidiyeköy'ü kurtarılmış bölge ilan eden Çakıcı, Ahansoy, Sement ve diğerleri zaten MIT elemanıydılar. Avcı'nın kankaları Suat Kılıç ve Abdullah Gül. Hanefi Avcı 2008'de Edirne Emniyet Müdürü'ydü. Edirne görevinde CHP'li belediyelere komplo yapmakla da ününe ün katmıştı. Hayalleri vardı, ülküleri vardı, düşleri vardı, ütopyaları vardı. Öyle ki Ankara'ya dönmek ve istihbaratın başına geçmek rüyalarını süslüyordu. O günlerde yükselmenin Atatürkçü insanlara Ergenekoncu yakıştırmasından ya da en azından bu konuda siyasi iktidarın hoşuna gidecek sözler söylemek ve eylemlerde bulunmaktan geçtiğini görüyordu. O da 20.02.2008 yılında bir koşu uçtu gitti Beşiktaş'a. Geçti Zekeriya Öz, Nihat Taşkın ve Mehmet Ali Pekgüzel'in karşısına ve başladı anlatmaya. Veli Küçük dedi, Hadi Özcan dedi, Korkut Eken, Yaşar Öz, Ali Fevzi bir dedi. Yetmedi, Sedat Peker, Abdullah Çatlı dedi. Durmadı, yorulmadı, dedi oğlu dedi, hızını alamadı. 2001 yılında Tuncay Güney ile alakalı olarak o dönem aynı soruşturmada ismi geçen Ümit Bağbek benim yardımcım idi. Bu vesileyle biraz ilgilendim. Tuncay Güney'den çıkan bazı belgeleri de inceleme fırsatım oldu. O belgelerde gördüğüm kadarıyla Ergenekon'un yeniden yapılandırılması isimli belge oldukça dikkat çekiciydi. Bu belgede benim Susurlu Komisyonu'na ifade verdiğim dönemde anlattığım ifadelere benzeyen bir örgüt yapılanması, farklılıklar arz etsede mevcut olduğunu gördüm şeklinde ifade verdi. İfadeden sonra kendisine bütün yolların açık olduğu söylendiğinde içi içine sığmıyor, adeta kendini kuşlar gibi uçmaya hazır hissediyordu. Sanki kollarının yanına bir çift kanat takmışlardı. Çok geçmiyor, tayini Edirne'den Eskişehir'e çıkıyordu. Aman Allah'ıydı, bu ne hızlı, bekle Ankara geliyordu. Nasıl gelmesindi? Hazır Hanefi Avcı'yı Ankara'ya göndermeden gelin bir olaya daha değinelim. Tarih 2002 seçimlerinden önce. Mekan, bir dönem AKP hükümetinde Bayındırlık Bakanlığı yapmış ve öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde personel dairesinde de görev almış, ben Türk adıyla da Kürt adıyla da anılmaktan haya duyarım diyen Zeki Ergezen'in çiftlik evi. Ve bu çiftlik evinde bir buluşma gerçekleşiyordu. Toplantıya katılanlar, üç karılı Alman patentli Şeyh Hülislam'ın damadı Spor Bakanı Suat Kılıç, AKP Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emniyetten çok önemli isimler ve bazı MİT'çiler ile Hizbullah terör örgütü elemanları olduğu iddia edilen birçok isim. Toplantıda başka terör örgütü elemanları var mıydı? Ben nereden bileyim? Günahı söyleyenlerin. Zira dışarıya başka türlü ifade edilse de toplantıda şeriatçı örgütlerin ve PKK'nın işlediği cinayet ve diğer suçların Atatürkçü yurtseverlere yıkılması için uydurulacak örgütün detayları hakkında çalışmalar yapıldığı da bilinenler arasındaymış. Dedim ya, bu sorunun yanıtı çiftlik evinde bir araya gelenlerin Ergenekon davasına tanıklık yapmalarıyla ortaya çıkacaktır. Yalnız toplantıya ya da daha açık bir deyişle briefinge katılanların arasında öyle bir isim vardı ki ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. O isim kim mi? Kim olacak? Hanefi Avcı. Hani şu Ergenekon sürecinde ifade veren ve Atatürkçüleri tutuklatmak isteyen isim? Hani şu Bedri Ağa'nın başta olmak üzere devrimcileri katleden, ancak kaderin bir başa garip cilvesi sonucu devrimci karargah soruşturmasından tutuklanan ve Ergenekoncu olmakla itham edilen isim? Ne güzel değil mi? Eski polis, yeni terörist Hanefi Avcı aynı fotoğraf karesinde ve aynı mekanda birçok isimle birlikte briefingde. Briefing'e katılanlar bu isimlerden bazıları: Spor Bakanı, Bayındırlık Bakanı, AKP Kayseri Milletvekili ve Cumhurbaşkanı olurken, müsteşarlık hayalleri kurarken Hanefi'nin payına da terör örgütü üyeliği düşüyordu. Hem de Ergenekon bağlantılı devrimci karargah. Ha, bu arada hala uydurulan Ergenekon'un bir numarasını bulamayanlara bu fotoğrafı iyice incelemelerini de öneririm. Neyse, geçelim bunları. Geçmeyelim. Gelin MIT'in Nisan 2010 tarihli bir raporuna bakalım. Ne var bu raporda demeyin, ne yok ki? Milli İstihbarat Teşkilatı Güvenlik İstihbarat Başkanlığı Yıkıcı Dini Faaliyetler Daire Başkanlığı'nın 2010 yılı takip listesinde oldukça ilginç örgütler yer alıyordu. Birinci derece örgütler arasında İBDAC'e, Müslüman Gençlik, Selam Grubu, Hizbullah İlim Grubu, Selefi Tekfiri Gruplar, Nakşibendilik, Süleymancılık, İHA, Nurcu Gruplar gibi örgütler yer alırken bunların arasında en tehlikeli olarak gösterilen terörist grup oldukça ilginçti. Bu örgütün adı ne mi? Ne olacak? Fethullah Gülen Grubu. Evet, Fethullah Gülen Grubu, MIT'in birinci derece örgütler hakkında hazırladığı 2010 yılı takip listesinde en önemli yeri işgal ediyordu. Peki 2011? MIT'e göre Fethullahçılar ülkedeki en tehlikeli terör örgütü üyeleriydi. Fethullah Gülen'in Ankara DGM'de yargılandığı mahkemede tanıklık yapan görevdeki bir emniyet müdürü aynen şu cümleyi kullanmıştı: Bu örgütün silahlı gücünü boşuna aramayın. Polis Fethullah Gülen örgütünün silahlı gücüdür. Fethullah TV'lerde yayınlanan konuşmalarında ne diyordu? Hakim kiralayın, savcı kiralayın, adliyelerin altını üstüne getirin. Yaşadığımız gelişmeler gösteriyor ki kiralamalar satın almalarla birlikte hayli ivme kazanmış. Ve Hanefi de öğrendi, MIT'in 2010 yılı birinci derecede yıkıcı dini örgütler listesine Fethullah Gülen örgütünün alındığını. Hemen aldı kalemi kağıdı eline, başladı kitap yazmaya. Çok geçmedi kitap piyasadaki yerini aldı. Kitap yayınlanır yayınlanmaz hemen hemen tüm gazeteler tam sayfa, yetmedi 2-3 sayfa manşetten, sür manşetten hep kendinden ve kitabından bahsettiler. Aynanın karşısına geçiyor, kasım kasım kasılarak, "Hey be, kim tutar artık seni?" diye kendine metiyeler düzmeyi de ihmal etmiyordu. Yeni mahalle antetli kart vizitler bile bastırıyordu. Tam bir zafer sarhoşluğu içinde havalarda, bulutların üzerinde uçuyordu. Yeryüzüne inmesi için çok geçmedi. Ayıldığında Silivri zindanlarındaydı. Ergenekon'da ifade verip zirve düşleri kurarken şimdi Ergenekon üyeliğinden zindan boyu ölçüyordu. En sonunda keklendiğini anladı ama artık çok geçti. İş işten geçmişti. Kaldı ki Ergenekon diye bir örgütün olmadığını en iyi bilenlerden biri kendisiydi. Ancak hırsına yenik düşmüş Ergenekon iftiralarının nimetlerinden faydalanmak istemişti. Olmadı, olamadı. Avcı iken av oldu. Avcı 26 Eylül 2009 tarihinde Emin Aslan'ın tutuklanmasını Ergenekoncu diye bilinen kişilerle olan irtibatlarına bağlıyordu. Oysa Emin Aslan, Doktor Necip Hablemitoğlu'nun emniyet ve MIT içindeki Fethullahçı yapılanmayı deşifre eden Köstebek adlı kitabını bastırmamak için her yolu deniyordu. Hatta Hablemitoğlu'nun ve arkadaşlarının arasına Köstebek olarak Mason bir mülkiye baş müfettişini bile kendince görevlendirdi. Yetmedi, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'ndeki benim arkadaşlarımı bile bu iş için seferber etti. Sonunda devreye girdi, rahmetli Hablemitoğlu'na çok ağır küfürler savurdu. Cevabını misliyle aldı, onu ölümle tehdit etti. Ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan'ın tehditlerinin ardından 18 Aralık 2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu alçakça gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Bakın bu arada Hanefi Avcı'nın kankalarından Suat Kılıç deyince aklıma neler geldi. Hadi onları da aktarayım. Bakan Kılıç Şeyhülislam damadı olduğundan olacak hüneri de boldu. 17 Mart 2012 tarihli Sözcü gazetesinde CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün "Bakan haksız kazanç sağladı, istifa etmeli" sözleri yer alıyordu. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 16 Mart 2012 tarihinde mecliste düzenlediği basın toplantısında Spor Bakanı Suat Kılıç ile ilgili şok belgeler açıklıyordu. Altındağ Belediyesi'nin restore ettirdiği hamam önünde bakanın 2 adet taşınmaz aldığını belirten Gök, elindeki tapu örneğine göre Kılıç'ın 29 Nisan 2009 tarihinde 2 tane gayrimenkul aldığını saptamış durumda izliyordu. Bakana çağrıda bulunan Gök şunları da sözlerine ekliyordu. Sayın Bakan, partinize mensup belediyenin restorasyonunu yaptığı alanda bir tanesi 25 bin lira, diğeri 2500 liralık hisseyi satın almanız siyasetçi etiği ahlakı ile bağdaşır mı? Bu evlerin şu anki fiyatları 300 bin liralarla ifade ediliyor. Altındağ Belediyesi'nin yaptığı çalışmadan elde edilen değer artışını bir bakanın böyle değerlendirmemesi gerekir. Levent Gökkılıç'ın taşınmazı almak için vekalet verdiği kişinin de Altındağ Belediyesi Tarihi Alanları Koruma Şefi Alparslan İkici olduğunu açıkladı. Gök, böyle bir garabet nasıl izah edilecek? Toplum bunları kaldırmaz, bunlar etik olmayan işlerdir diyordu. Böyle bir skandal, namus, erdem, ahlak, dürüstlük gibi ögeleri de içerisinde barındıran Avrupa demokrasilerinde hükümeti düşürür. Bizim ileri demokraside ise fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın hakkını yemek neredeyse övünç meselesi oluyor. 18. ayrımın sonu. Sayfa 242.